Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, böyle güzel bir Ramazan akşamında iftar sevincini paylaşmak üzere sizlerle beraberiz, huzurlarınızdayız. Her programımızda olduğu gibi sevincimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ve bilgilerimizi sizlerle paylaşmak üzere bir misafir hocamız var. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Ali Namlı Bey. Bizim Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi. Sayın hocam, bu özellikle Ramazan dolayısıyla da bakarsınız camilerde, işte ekranlarda veya ondan önce kendi kafalarına göre Kur'an-ı Kerim'i kendi keyfe keder, kendi canlarının istediği gibi yorumlayan böyle kerameti kendinden menkul hocalar var. Bunlar kim bilir nereden destek alıyorlar, nasıl destek alıyorlar onu da bilmiyoruz. Yani bu proje sadece FETÖ ile sınırlı değil. Çok proje insan var. Kendi kişisel çıkarı uğruna, İkbal ve istikbal hesabı uğruna dinini, diyanetini, efendim anlayışını, hatta Müslümanların itikadını zedeleyecek türde yorumlar yapan insanlar var. Rahmetli Necip Fazıl öyle derdi: biz hohlayarak küfür dağını erittik. Geldik bir yere, fakat geriye baktık ki geri taraf hep çamurlarla bulanmış kalmış. Bu tip insanlar da var. Dolayısıyla biz bu programımızda sizinle özellikle tefsir nedir, tevil nedir, niçin önemlidir? Şimdi Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile nübüvveti noktalamış, Hatemül Enbiya Efendimiz. Ama peki Hatemül Enbiya'dan sonra El Ulema'u Veresetül Enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Şimdi İmam Hatip 5. sınıfta bir hocamız geliyor, bize vahiy anlatıyordu. İşte vahiy Cebrail kılığında gelir, arı vızıltısı şeklinde gelir, rüyayı sadıkada gelir. Bir türlü o günkü hafızalarımız kabul etmiyor, yani bu nasıl oluyor bu iş falan diye. O sırada Kayseri'ye İstanbul'un meşhur mevlitanları geldiler. Kâne Karaca, Emin Işık, işte Çanakkale'li, Bahriye'li, çoğu rahmete rahmana kavuştu. Hayatta kalanlara sağlık ve afiyet diliyoruz. Orada mevlitanın birisi, bir hurufu lafzu savtol padişah, Mustafa'ya söylediği bir iştiba, harfsiz, savıtsız, hareketsiz bir şekilde Allah Mustafa'ya kendinden geldiğinden şüphe edilmeyecek şekilde söyledi diyor. Onu duyunca ben dedim ki ya la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı bu ses frekanslarına benzer. Bak, harfi yok, savtı yok, sesi yok. Ve biz bunu kul olarak alamıyoruz. Ama burada bir radyo olsa, radyo. Radyoyu açsak kim bilir şu caminin içerisinde kim bilir hangi şarkılar, türküler çalınıyor. Hangi oyun havaları çalınıyor.
Bu frekansı yakaladığı zaman.
Bu radyolar işte bize göre savtsız, hareketsiz, sessiz olan o kelam sıfatını alıyor, bizim anlayacağımız hale getiriyor. Peygamberler dedim radyo gibi antenli insanlardır. Bizim algılayamayacağımız Allah'ın kelamını alıyorlar, bizim anlayacağımız şekle getiriyorlar. Ya da dedim şöyle düşündüm, yani bir barajdan 480 bin voltluk elektrik geliyor. Ya bu 480 bin voltu herkes evine çekip kullanamaz. Evet. Ama bir trafoya giriyor 480 bin volttan. 220 volta düşüyor. 220 volta düştükten sonra herkes evine çekebiliyor. İşte peygamberler sağ eliyle 480 bin volttan alıyor. Bunu 220 volta düşürüyor. Herkes evine çekebiliyor. Ama öyle insanlar var ki 220 voltu da kullanamıyorlar. Mesela tıraş makinesi, işte cep telefonları. Onların da bir voltajları düşük. Kalem pil, orta pil, yassı pil, parmak pil, neyse. Ha, alimler de peygamberin elinden 220 volt da alıyor. Ya bunu kalem pile göre, parmak pile göre, işte yassı pile göre anlayacağı dilden anlatıyor. Şimdi benim tefsir, kapalıyı açmak demek, örtülüyü açmak, anlaşılamayanı daha anlaşılır hale getirmek manasına çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu keyfe keder, canımın istediği gibi ben böyle düşünüyorum diyerek tefsir yapılabilir mi? Tefsir nedir, niçin önemlidir? Bir de tevil var. Tevil de yorumlamak demek, o da yorumlamak, ama gerek tefsirin gerekse tevilin. Niçin önemli, nasıl olur, şartları nelerdir? Böyle her önüne gelen, önüne bir de akademik titir koydu mu, nasıl olsa kimse hesaba çekmeyecek, hele profesör oldu mu, tamam. Doçent olsa gene söylediğini, yazdığını hesaba evet. çekecek bir adam bulunur profesörlük evet. takdim tezinde. Sorarlar sen bunu nereden buldun evet. diye. Ama profesör olduktan sonra artık adam, biz öyle diyorduk yani, adam profesör değil de niye böyle saçmalıyor diye. Özellikle bu konuda müthiş bir evet. kavram kargaşası meydana geliyor. Konuyla ilgili zat-ı halinizin düşünceleri çok önemli dinleyicilerimiz açısından. Hem kendi şahsım açısından hem dinleyiciler açısından. Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi hocam tabii Kur'an-ı Kerim, vahyin kendi içinde dereceleri var. İşte muhkem var, müteşabih var, mücmel var, mücmel olmayan var, mufassal olan var. Yani Kur'an-ı Kerim özellikle mücmel, bazı toplu anlaşılması, izah edilmesi gereken lafızlarını kendisi de açıklıyor. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor. İkinci olarak Peygamberimiz tefsir ediyor.
En güçlü tefsir bir, ayetin ayette tefsiri.
Ayetle tefsiri.
Kur'an-ı Kerim kendisi açıklıyor.
İkinci olarak sahih sünnetle
Peygamber
olan
Efendimizin
tefsiri.
Hadislerle yaptığı tefsir iki.
Dolayısıyla daha sonra işte sahabe döneminden başlayarak
Ashab kavliyle yapılan tefsir.
Abdullah bin Abbas gibi bu yönde öne çıkmış sahabiler var. Sonra tabiün, tebeu tabiin, ümmet bu konuyla bir kısım alimler ihtisaslaşmışlar. Tefsir diye bir ilim oluşmuş. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum hocam. Siz söylerken, konuşurken şu hatırıma geldi. Yani vahyin mertebeleri var. Vahiy de tek mertebe değil. İşte muhkem olanı var, müteşabih olanı var. Aslında bir de kutsi hadisler var. Onlar da manası malumunuz vahyediliyor ama lafızlarını Peygamberimiz kendi dilediği şekilde seçip ifade ediyor. Daha aşağı derecede aslında Peygamberimizin sünneti de vahyin kontrolünde bir bakıma. Yani sünnet de Kur'an-ı Kerim'in dışında değil. Çünkü Peygamberimizin malum zelleleri diye bildiğimiz yerler var. Onların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de de düzeltilmiş. Hatta daha geniş manada bakıldığı zaman ashab-ı kiram diyorlar ki biz öyle bir 23 sene yaşadık ki yerde olanlar gökten düzeltiliyordu yanlış yapıldığı zaman. Mesela azil meselesi vardır. Meseleye girmeyelim ama şöyle bir kavil naklediliyor ashab-ı kiramdan. Künnâ nazil vel Kur'ânu yenzil. Ya biz bu azil meselesini yapıyorduk. Bir taraftan Kur'an iniyordu, bunu bize yasaklamadı. Ya bunu bile bir delil olarak ifade ediyorlar. Dolayısıyla ya öyle bir 23 sene ki ashab-ı kiram yaşadıkları hayat bile vahyin kontrolünde, Allah'ın kontrolünde. Dolayısıyla günümüzde şöyle bir şey başladı. Şöyle bir temsil vardı, çok hoşuma gidiyor. Şimdi İslam böyle iç içe geçmiş kaleler gibi. En içte Kur'an-ı Kerim var. Mushaf, Kur'an-ı Kerim. Onun bir dışındaki sur, kale, sünnet-i seniyye. Onun dışındaki sur, dıştaki sur, İslami adab. Şimdi İslam'a aleyhtar olanlar, İslam'ı yok etmek isteyenler, tabii kaleyi en içte sultan vardır, padişah vardır kalede. Mecburen dışarıdan içeri doğru fethetmek durumundalar. Fetih demeyelim buraya, işgal et diyelim daha doğru bir ifadeyle. Dolayısıyla ilk önce
dışarıdan içeriye doğru yıkma
içeri başlıyor. Doğru. İşte ne başladı? İşte mezhepler aleyhine, alimlerin sözleri, kanaatleri aleyhine, İslami adab aleyhine bir takım faaliyetler. O kale fethedilince sünnete saldırmaya başladılar. Sünnete saldırdılar. İşte elbette biz demiyoruz ki hadis diye nakledilenlerin hepsi sahihtir, mütevatir diyen yok. Ama öyle bir imajla yaklaşıyorlar ki sünnete, sanki sünnetin tamamı hepsi mevzu, hepsi uydurma hadislerden oluşuyor. Sünneti itibarsızlaştırma, devreden çıkarma gibi bir faaliyet. Maalesef günümüzde bu onu da geçip işte en iç kaleye doğru bir takım hücumlar başladı. O da nedir? Doğrudan Kur'an-ı Kerim'e hücumlar. Bu sefer Kur'an-ı Kerim hakkında şüpheler uyandırma. İşte Kur'an-ı Kerim kıssaları semboliktir, Kur'an-ı Kerim tarihseldir. Yani dolayısıyla bugün bir takım işte geçmiş zamanda uygulanan şeyler bugün uygulanamaz. Yani ahkamı devre dışı bırakmak. Kur'an-ı Kerim'in sadece ahlaki hükümleri bugün geçerlidir. Hatta kıssaları bile semboliktir. Yani ne demek sembolik? Yani uydurmadır. Bunu yeniden söylemenin bir alemi yok. Bugün ta cahiliye devrinde
bak, müşrikler. Ali'cim bak bu.
Esatürül Evvelin diye söylemişler. Eğer bu aynı kapıya kasas. Çıkıyor.
Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Ahsenül Kasas. Kıssaların en güzelini anlatan kitap. Kıssalar hisse almak için anlatılır. Bak kıssalar hisse için anlatılır. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy. Hazreti Mevlana Mesnevi'de Musa ve Firavun kıssasını anlatıyor. Diyor ki sen Musa ve Firavun kıssasını tarihte olmuş bitmiş de arşivlerin tozlu raflarına terk edilmiş bir olay olarak anlamayın. Aslında Musa ve Firavun kıssası her an, her insanın içinde dipdiri yaşayan canlı bir hadisedir.
Evet. Yani her birinin insanın içinde bir
i̇ster
temsilcisi var.
İster ateist olsun, ister deist olsun, ister kafir olsun, ister putperest olsun, mecusi olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Her insanın içinde dipdiri yaşadığı bir hadisedir. Allah diyor melekleri tek bir düzlemde yaratmış. Nurani varlıklar. Bunlar istese de isyan edemezler. Bunun karşısında hayvanlar var. Hayvanlar da içgüdüleri ve şehvetler istikametinde yaşarlar. Bunların da akılları olmadığı için mükellefiyetleri yoktur.
Evet.
Ama Allah vasatı camia deniliyor insan. Hamurumuzun yarısını meleki hasletlerle yarısını hayvani duygularla bir arada yoğurmuş Allah.
Evet.
Her iki duygu da kendi içimizde aktif.
İkisini de geliştirebiliriz
yani
iki yönde.
Aktif olmaya müsait yanardağ gibi ikisi de içimizde.
Evet.
Ve diyor ki Mevlana bak içimizde nefsimiz var. Hayvani duygularımızın vekili, merkezi. İçimizde melek de var.
Evet.
Ruhumuz. O da Cebrail'in ve meleğin içimizdeki temsilcisi. Meleki hasletlerimizin temsilcisi. Her ikisi diyor gönül nilinde birbiriyle iktidar mücadelesi verirler. Kalbimizde.
Ya işte hocam Musa diyor kalp, Harun diyor aklı temsil ediyor.
Evet.
Nefis diyor Firavun'u temsil ediyor.
Evet.
Dolayısıyla bunlar olmuş bitmiş gibi değil.
Ha bakın diyor ki burada diyor siz aklınızı başınıza alın da diyor gönül nilinizde. Bu kavga kalbimizde cereyan ediyor.
Evet.
Meleki hasletlerimiz iktidarı ele geçirir de hayvani duygularımızı ve nefsimizi frenlerse o zaman biz Cebrail'den daha yüce bir varlık oluruz diyor Hazreti Mevlana. Çünkü diyor Cebrail'in diyor kendi içinde direnip yeneceği böyle bir düşmanı yok.
İsyan etme meyli bile yok.
Bizi içten vuran düşman nefsimiz var. Biz onu yenerek Müslüman oluyoruz.
Evet.
İki, tam onun tersi insan gönül nilinde Musa'yı susturur da hayvani duygularını hakim kılarsa bu adam da Belhüm Edal sırrına göre en vahşi bir canavardan daha tehlikeli varlığa dönüşür. Şimdi bakıyorsunuz kardeşim bu Musa ve Firavun kıssası. Her an içimizde yaşıyor. Evet. Ben bunu her an hissediyorum ben.
Ya bir tarihi bir olay elbette
tabii,
olmuş ama
işte
bunun
burada,
bugüne yansıyan tarafı var.
Siz efendim kıssadır bunlar. Bunlar bizi ilgilendirmez. Tarihte olmuş bitmiş diyerek bırakırsanız eğer kaybeden siz olursunuz. Bak biz oluruz kaybeden. Yaşayan insan oluruz biz. Eyüp kıssasında da bizim alacağımız çok ibretler var. Ebu Leheb'de de çok büyük ibretler var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kıssasında da bu kıssalar boşuna efendim laf olsun diye Kur'an-ı Kerim'de gündeme getirilmemiş. O yüzden yani bunu anlatmakta fayda mülahaz ettim ben.
Tabii hocam Kur'an-ı Kerim'de aslında kendisi de Kur'an-ı Kerim bu tür şeylere işaret ediyor. Yani Ali İmran suresinin o ilk sayfasında bir ayet-i kerime vardır. Hani bu Kur'an-ı Kerim'in eğip bükülmesi, günümüzdeki bir takım yanlış yorumlara şey yapılması. Belki tam o konuyla ilgili bir ayet-i kerime gibi geliyor bana. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. Hunne umul kitâb. Kitabı diyor sana indiren odur, Allah'tır. Kitaptan bazı ayetler var ki bunlar muhkem ayetlerdir. Ve uharu müteşabihat. Ama bir kısım ayetler de müteşabihtir. Birbirine benzeyebilir, yoruma ihtiyaç duyar belki. Ama arkadan gelen lafız çok önemli hocam. Yani bu tür Kur'an-ı Kerim'i eğip bükmeye, kendi bir takım yanlış zihniyetlerine adeta istismar ederek Kur'an-ı Kerim'i yanlış tevil etmeye çalışanlar neden? Bunun sebebi ne? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde eğrilik olan, yanlışlık olanlar ne yaparlar? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Onun işte bu müteşabih olan, ilk bakışta manasını anlaşılmayan ayetlerini fitne çıkarmak için ve onu eğip bükmek için onların peşine düşerler.
Ya.
Dolayısıyla demek ki hocam bu tür insanların temel problemi kalpten başlıyor.
Şimdi,
kalplerinde bir bozukluk var, eğrilik var.
Mevlana bir usta var, bir de çırağı var. Çırağı şaşıymış. Her şeyi üç görüyor adam. Demiş ki çırağına git demiş şu camekandaki sürahiyi al gel. Adam bakıyor ki sürahi
hangisi
üç tane.
Diyor.
Hangisini getireyim diyor. Üç tane var burada sürahi. O zaman diyor birisini kır diyor. Şimdi birisini kırınca üç tane sürahi birden kırılmış oluyor.
Hepsi kırıldı o zaman diyor.
İşte bu insanın kalbindeki fitne bak bakış açısı nasıl gerçeği saptırıyor.
Dolayısıyla aslında Kur'an-ı Kerim'le insan muhatap olduğu zaman önce kendini bir hani boy aynasında kalbinin adeta MR'ını bir çekmek lazım. Ona göre Kur'an-ı Kerim insanı kendi durumuna, karakterine göre, kalbi kıvamına, yapısına göre yönlendiriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine pek çok ayet-i kerimeler var. Mesela iman edenin imanını artırıyor Kur'an-ı Kerim. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de El Furkan'dır. Yani Kur'an-ı Kerim ayıran bir kitaptır. Neye göre ayırıyor? Biraz da insanın kendi durumuna göre. İşte iman edenin imanını artırıyor. Hüdellil müttakîn. Takva sahibi ise bir insan ona yol gösteriyor, ona hidayet oluyor. Zalimse hüsranını artırıyor. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Zalimin hüsranı. Fasıksa onu yoldan çıkarıyor. Yudillu bihi kethiran ve yehdi bihi kethira. Allah bununla veya Kur'an-ı Kerim orada önceden bir sinek benzetmesi var. İnne Allahe la yestahyi en yadribe meselen ma ba'udaten fe ma fevkaha. Allah sineği, hatta ondan daha büyük, daha küçük bir şeyi misal vermekten Cenab-ı Hak çekinmez. Ancak arkasından işte bu tür misallerle Cenab-ı Hak birçoklarını hidayete, birçoklarını dalalete sevk eder. Ama kim dalalete, kim sapar Kur'an-ı Kerim'le? وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Yine fısk, yani adamın karakteri bozuksa, kalbi bozuksa, kıvamı bozuksa,
kalbinde fitne bulunan adam işte. Yani.
Kur'an-ı Kerim onu bu sefer fıskını artırıyor, yoldan çıkarıyor. Dolayısıyla insan kendi durumunu düzeltmesi lazım. Yani burada Kur'an-ı Kerim'de bir şey yok, eğrilik yok. Ama Kur'an-ı Kerim bir turnusol kağıdı gibi, bir ayna gibi aslında insanın kendi karakterini, kendini gösteriyor. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim'den istifade etmek istiyorsak en başta iman, takva, salih amel ve halis bir niyetle efendim Kur'an-ı Kerim'i anlamaya gayret etmek lazım. Yoksa bir insan kendi bozuksa, sapıksa o zaman Kur'an-ı Kerim onun o halini artırıyor. Şöyle bir ayet-i kerime de var hocam. Yani ve adallahullahu ala ilmin diye bir ayet-i kerime var. Allah'ın ilim üzere saptırdığı, dalalete düşürdüğü kimse. Tabii bunun tefsirlerine baktığımız zaman bu ala ilmini Cenab-ı Hakk'a bağlarsak Allah bildiği bir ilim üzere, yani Allah bir kimseyi saptırıyorsa bir bildiği vardır. Bir ilim üzere onu saptırmıştır. Ya da bu ala ilmini sapan kimseye bağladığımız zaman kendisi ilim üzere, yani sapan kimse kendisi ilim üzere olduğu halde Allah'ın onu saptırdığı. Yani dolayısıyla bazen ilim takva ile, imanla, efendim ameli salihle desteklenmediği zaman kuru ilim insanı yoldan da çıkarabiliyor. Kendisi ilim üzerindeyken ama ilim var, amel yok, takva yok, Allah korkusu yok, kuru bir ilim. Yani bugün işte girişte sizin bahsettiğiniz bir takım Kur'an-ı Kerim'i eğmeye, bükmeye, itibarsızlaşmaya, altını oymaya çalışan insanlar zahiren baktığınız zaman dediğiniz gibi bir takım titirleri, ünvanları var, ilimleri var, konuşuyorlar.
Şimdi bunlar sadece bak Kur'an-ı Kerim'i sıradanlaştırmaya çalışmıyorlar. Peygamberleri de Peygamber Efendimiz'i sıradan bir insan gibi telakki etmeye, hadislerini ellerini tersine bir kenara iterek, kendi indiği mütealalarını, hadislerin, hatta Kur'an-ı Kerim'i de üstüne çıkaran bir anlayış. Hanımını adam takdis ediyor, kendi hanımını, çocuğunu, kendisini zaten tepelere çıkarıyor. Ama peygambere geldim onu, o da benim gibi bir adam diyor, ne olacak diyor adam.
Yani işte moda bir veya işte bu tür insanların çok kullandığı bir şey, slogan, güzel bir slogan. Kur'an bize yeter. Doğru anlasak Kur'an bize yeter. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberimizin sünnetini dışlamıyor. Birçok ayeti
ve ma yantıku
anil hava
ve in huve illa vahyun yuha.
Şimdi onu da tevil ediyorlar. Hani eğip bükme hikayesi, tevilin bir manası da. Diyorlar ki bu Kur'an'dan ne konuşuyorsa efendim onu hevadan konuşmaz.
Etiullaha.
Kur'an'a tahsis ediyorlar.
Etiullaha ve etiur rasule.
Bak. Etiullaha ve rasul de var. Yani azıcık bir Arapça bilgisi olan insan hocam.
Ve ma atakum
Er-Resulü fehuzuhu ve mâ nehâkum anhu fentehu. Şimdi azıcık bir Arapça bilen insan hocam, vav ile atfedilen şey, birinci zikredilenle ikincisi o vav ile atfediliyorsa aynı hükmü ona da yüklemiş olur. Yani Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Yani Allah'a itaatle Resul'e itaat farklı şey değil. Hani Hüdayi Hazretleri'nin hani çok güzel bir beyti var. Ayinedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani sahih sünnet ile Kur'an arasında bir çelişki yok zaten. Farklı bir şey değil. Allah'a itaatle Resulüne itaat farklı bir şey değil ama bunlar bunu dışlamaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla sünnet olmadan, sahih sünnet, peygamberimizin izahı, yorumu olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlamak da mümkün değil. Kur'an-ı Kerim zaten onu dışlamıyor. Yani bu açıdan bakarsak, doğru anlarsak Kur'an-ı Kerim bize yeter. Bir bakıma Kur'an-ı Kerim İslam'ın temel esaslarını koyuyor. Peygamberimiz onun tatbikatını, izahını, tefsirini ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla sünnet olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlamak da mümkün değil. Sünnet...
Anlamak o mümkün olmadığı gibi yaşamak da mümkün değil. Namaz kılabilir misiniz Kur'an-ı Kerim'de?
Mümkün değil.
Değil mi? Zekat verebilir miyiz Kur'an-ı Kerim'de?
Mümkün değil.
Hac yapabilir
mesela
miyiz?
Mesela canlı bir misal.
Hac yapabilir miyiz?
Mümkün değil. Dolayısıyla sünnet devreye çıkınca bu tür insan kendisi adete oluyor bir peygamber.
Tabii.
Kafasına göre, keyfine göre Kur'an-ı Kerim'i anladığı gibi bir takım böyle saçma sapan kitaplar var. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz, sünnet olmadan. Nasıl, ne bileceksin rükûnun nasıl yapılacağını, secdenin nasıl yapılacağını veya cuma namazı diyor kılın. Cuma günü, اِذَا نُودِيَ لِسْسَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Cuma günü 5 tane ezan okunuyor. Hangi vakit olduğunu nerede Kur'an-ı Kerim'de yok. اِذَا نُودِيَ لِسْسَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ Sabah olur, öğlen olur, ikindi, akşam. Bunu nereden bileceğiz? Dolayısıyla yani sünnet de bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri olması bakımından çok mühim. Bu tür insan işte dediğim gibi o dış surlar, kaleler fethedile edile böyle bir noktaya maalesef gelmeye çalışıyorlar.
Yani şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in altında aslında bunların hedefi Kur'an-ı Kerim. Hatta Kur'an-ı Kerim'in de üstünde Allah'la savaşmak.
Evet.
Şimdi bu savaşta başarı elde edebilmeleri için Kur'an-ı Kerim'in altından sünneti alırsak her Kur'an-ı Kerim boşlukta kalır. Onu da yıkmak kolay olur, mantığı var.
Hucurat suresinde şöyle bir ayet var hocam. Onun da birkaç manası var ama. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Orada bildirmek manası da var. تُعَلِّمُونَ Yani siz hani قَالَتَ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا O ayetin devamında o bildirmek manası da var bir tefsir. Yani siz dininizi Allah'a bildirecek misiniz? Allah bilmiyor mu zaten sizin dininizi, imanınızı manasını olduğu gibi. Zahir manasını aldığımız zaman siz kendi kafanızda uydurduğunuz, kendi uydurduğunuz dininizi Allah'a mı öğreteceksiniz? Yani Allah'a din öğretmek gibi. Yani bu tür insanların yapmaya çalıştığı. İşte Kur'an-ı Kerim'de okuyor. İşte bir adam ismi lazım değil. Şey okumuş. Ashab-ı Kehf kıssasında, Musa Hızır kıssasında. Hızır Aleyhisselam'ın adı geçmiyor ama orada diyor ki çocuğu öldürmüş. Bu diyor hangi dine sığar, hangi kitaba sığar, hangi ahlaka sığar? Masum bir çocuğu diyor vurmuş, öldürmüş. Sözüm ona bilge kişi diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'le harp ediyor. Allah'la harp ediyor. O Kur'an-ı Kerim diyor yeniden redakte etmemiz lazım. Haşa. Yeniden yazmamız lazım gibi işte o noktaya vardı. Yani dediğim gibi o dış kaleleri geçtik artık. Adab, İslami adab, sünnet vesaire. Adam Kur'an-ı Kerim'i kafasına göre Allah'a din öğretecek. Kur'an-ı Kerim'i efendi kendi yazacak gibi maalesef. Ya bunlar belki şeyden daha tehlikeli. Hani FETÖ meselesinden bahsettiniz. Ondan daha da zararlı. Dine daha çok zarar verecek bir takım böyle
yok, onlar
akımlar
da aynı şey. Onlar
maalesef.
Da aynı şey yaptılar.
Onlar da yaptılar ama.
Yani bak onlar da İslam'ın bir zamanlar tartışma olurken diyorlar ki laikliğin Türkiye'ye adapte edilmesi babında. Diyorlar ki medeni ayetleri kaldıralım Mekke ayetleriyle amel edelim. Şimdi burada da.
Ahkamı bir tarafa bırakalım.
Burada da ılımlı İslam modeliyle İslam'ın belli güya kendilerine göre sivrilikleri törpülenecek. İslam bir yuvarlak bir hale gelecek. Sulandırılmış bir Müslümanlık da ılımlı İslam adıyla herkesle hoş geçine.
Hatta Muhammed Resulullah'ı kaldıralım
tabii,
diyorlar.
Efendim,
La ilahe illallah dedim mi tamam.
İbrahim'i bir din, tevhid dinini kuralım diyerek o bunu ezanda çıkarttılar onu.
Evet.
Eşhedenle Muhammed Resulullah okutmadılar.
Muhammed Resulullah demesen de cennete girersin.
Evet, Hristiyanlar ve Yahudiler de cennete girecek diye.
Yani böyle. Aslında aynı şey burada da var hocam. Yani şimdi tamam La ilahe illallah özetin özetidir. Şöyle söyleyeyim ya koskoca bir köşk. Anahtarın varsa köşk senindir. Kapıyı açarsın girersin. Peki köşk anahtardan mı ibarettir?
Tabii.
La ilahe illallah da İslam'ın özetinin özetidir. La ilahe illallah biraz açarsak Muhammedur Resulullah ikinci adım. Biraz daha açarsak imanın altı esası. Biraz daha açarsak diğer. Biraz daha açarsak Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin bütün sünneti buna dahildir. Yani diyelim köşkün anahtarını sana verdim demek gibi yani. Tek başına anahtar bir şey kapıyı açıp içeri girmedikten sonra.
Ama orada şey yok mu? Elem neşrah leke sadrak ve veda'na anke vizrak ellezi enkada zahrak ve rafa'na leke
zikrak.
Kelime-i tevhidden sonra gelen Muhammedur Resulullah budur. Senin şanını, adını bizimle beraber bir araya getirerek yüceltmedik mi?
Evet.
Böyle ki.
Yani hem namazda da hocam ezanda yani dünyada şu anda bile en çok malumunuz peygamberimizin adı zikrediliyor.
Tabii.
Allah Teala'dan sonra hani
tabii.
Dünya yuvarlak olduğu için malum bir yerde sabah oluyor, öğlen oluyor, ikindi oluyor.
Şimdi burada esas gelen bu tabii serzenişlerimiz çok da. Şimdi bizim tefsirin kendisine göre bazı şeyleri var.
Şartları var, şimdi, prensipleri var, esasları var.
Tabii yani herkes müfessir olabilir mi? Tefsir nedir? Nasıl yapılmalıdır? Şartları nelerdir? Her önüne gelen tefsir yapabilir mi? Bunu sohbetimizin ikinci bölümüne isterseniz havale edelim. Birinci İnşallah bölümün sonuna gelmişiz. Tevil dediğimiz, bunu bugün çok daha iyi şey, eğip büyümek. Tevil yorumlamak demek esasında ama bugün hayatta karşılaştığımız, duyduğumuz bazı şeyler aslında eğip büyümeye yönelik. Adam minareyi çalmış. Bu minareye kılıf bulmak istiyor.
Doğru.
Yaptığı kendi yanlışına Kur'an-ı Kerim'den bir kılıf bulma gayreti var. Efendim yaptığı yanlışa hadisten bir kılıf bulma gayreti var.
Evet.
Adam ayetleri ve hadisleri kendi yanlışına uydurmaya çalışıyor. Böyle bir sakat mantık gittikçe gelişiyor.
Maalesef.
Ama bizim tefsire şiddetle ihtiyacımız var. Bu da nedir? Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kendi ifade buyurdu. Evet burada ümmül kitap olan muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var, hurufu mukatta'lar var. Bazen ilk etapta bize böyle çarpıcı gelen bazı ayetler var. Mesela bu ayetlerin bugünün insanının derdine deva olabilecek şekilde açıklanması. Ben inne enkerel esvat ile savtül hamir ayet-i kerimesini okuduğum zaman ya seslerin en çirkin eşek sesidir. Allah Allah. Dedim kardeşim eşeği yaratan Cenab-ı Hak, o sesi ona veren de o. Kendi verdiği sesin çirkinliğini bilmiyor mu Allah? Biliyor. O zaman ne diye Kur'an-ı Kerim'e koymuş? Bunda bir hikmet aramamız lazım. İnsanlar da yani evinin içinde salonunda böyle sıpay büyüdüp de zaman zaman anırsın da onu dinleyelim ve dinlenelim diyen kaç tane adam var? Varsa bir iki kişi. İstisnalar kaideyi bulmaz. İnsanların da bildiğini biliyor Allah. Niye bu? Hem kendi bildiğini hem de insanların bildiğini. Bilmezden gelerek Cenab-ı Hak böyle bir ayette gündeme getirmiş bunu. Hazreti Pir diyor ki bu burada diyor tecahülü arif sanatı var. Cenab-ı Hak bilip de bilmezlikten gelerek ey kullarım bu ayet üstünde iyi düşünün.
Müsebbebi zikredip sebebi ya, gizlemek esas sebebi.
Bu da diyor eşeğin nerede ve ne zaman anırdığını bilmekle çözümlenir. Eşek iki yerde anırır diyor. Bir dişisini gördüğü zaman, şehvetini tatmin edecek bir şey gördüğü zaman anırır. Bir de karnını doyuracak bir şey gördüğü zaman anırır. Ama Allah'ın kendisine kul Habibine ümmet olmak için yarattığı insanoğlu. Kendisine emaneten verilen bu ömrü, gençliği, zamanı, efendim enerjiyi. Allah'a kulluk ve peygambere ümmet olma yolunda değil de sadece şehvetini tatmin ya da menfaatini temin uğrunda harcarsa bu adam belhüm edal sırrına göre eşekten daha adi bir varlıktır demektir. Aa, o zaman anladım ki işte tefsir budur. Yani bugün insanın ihtiyacına cevap veren, zihnindeki tereddütleri gideren, onu daha çok kulluğa doğru celbeden, Allah'a yönlendiren tarzda bu işin ele alınması lazım. Hocam tefsir nedir? Nasıl yapılır? Efendim müfessir kimdir? Her önüne gelen kendi kıt bilgisine. Hele bugün bir de meal dalgası çıktı. Yani meali okuyarak biz Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir miyiz, anlayamayız mıyız? Bir de bu tevil meselesiyle ilgili. Bunun biz artık o menfi örneklerini bir kenara bırakalım esas. Onlar kendi çöplüklerinde debelensinler. Biz o konuda birinci bölümümüzde dinleyicilerimizi ikaz etmeye gayret gösterdik. Ama bir de bu işin olması gereken konu, yönünü bize anlatırsanız memnun oluruz.
Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim'in tefsirine girmek için.
Kur'an-ı Kerim Rabça bir kitaptır.
Rabçadır ama Kur'an'ın Arabiyyen diye de Arabiyyetine de işaret ediliyor.
Benim çok hoşuma gidiyor o tabir.
Elbette Rabçadır. Normal bir Arapça değil. Zaten Araplar şöyle derler. Arapça bir dil değildir. Mecmu'atun minel lugat. Birçok dilin birleşmesinden meydana gelen bir dildir. Netice itibariyle Arabiyet bir kisvedir. Rabçadır. O kisve, onun elbisesi Cenab-ı Hak Arapçayı seçmiştir. Onda da bir hikmet var. Belki Cenab-ı Hak asırlar boyunca Arapları ona hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in ineceği bir ortama hazırlamış.
Lingüistik alimlerinin tespitlerine göre bir dilde ses harf ne kadar çoksa o dilin öğrenilmesi o kadar zordur. Türkçede 8 tane ses harf var. Çince'de 29 tane ses harf var. Arapça'da 3 tane var. Esre, ötre, üstün. Bu 3 sesli harf tüm dünya dillerinin ortak vasfıdır. Çünkü adam İspanyol da olsa, İngiliz de olsa namazda Zamm-ı Sure-i Fatiha'yı Arapça okuyacak. Hiç kimsenin gırtlağı zorlanmaz.
Evet. Ya dolayısıyla peygamberlerin geldiği zaman her peygamberin mucizeleri de biraz ortamla ilgili olmuş. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu ortamda da edebiyat çok ileri gitmişti malumunuz. Adam şiir söylüyor, devenin hızırına ayarlıyor. Yani vezin ile, öyle bir vezinle söylüyor ki deve de hassas bir hayvan. Yani yarışmalar düzenliyorlar vesaire. Kendilerince edebiyatta bir yere gelmişler. Bir bakıma işte Kur'an-ı Kerim onu da aşınca diyorlar ki bu şey olamaz. Bu insan sözü olamaz. İşte İsa Aleyhisselam zamanında tababet ilmi belli ölçüde öne çıkmış. Ama İsa Aleyhisselam mucizesini görünce diyorlar böyle insaf sahibi insanlar. Bu diyorlar bir normal insan işi olamaz. Bir bakıma Cenab-ı Hak o toplumu ona hazırlamış. Edebiyatta belli bir yere gelmişler. Ama Kur'an-ı Kerim onu artık mukayese edilemeyecek şekilde zirve aşmış. Bir kere Arap dili bilmek gerekiyor en temelde. Bir. Yani birincisi Arap dili, onun incelik, belagatı, fesahatı, sadece gramer değil, her yönüyle. Çünkü bu kitap Arapça kisveye büründürülmüş. Rapçadır eyvallah, ama Kur'anen Arabiyyen diye Cenab-ı Hak da birkaç ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Ardından tabii birçok İslami ilimler var. Bu alet ilimleri, başka işte belagattır vesairedir, onlara da belki bu Arapçaya ilave edilebilir. Alet ilimlerine ilave olarak
belagat, meani, beyan, bedi.
Tabii bu bir aynı zamanda edebiyat, edebi bir metindir aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim edebiyat kitabı değildir ama edebiyatın çok üstünde de bir metin. Ne şiirdir ne nesirdir. Ama işte insan onları da bilmesi gerekiyor. İşte cahiliye, o kelimelerin yüklendiği manalar vesaire, bunları bilmek, kabileler arasındaki farklı kullanımları vesaire, ya bu altyapı gerekiyor. İkincisi, bizim İslami ilimler var. İşte hadistir, fıkıhtır, efendim kelamdır, tasavvuftur vesaire. Bütün bu ilimlerde bilgi sahibi olmak. Bunlar da yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bugün müsbet ilimler dediğimiz işte matematiğinden, fiziğinden, kimyasından, astronomisine, coğrafyasına varıncaya kadar her konudan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla aslında ideal manada tefsir yapılırken bu alet ilimleri, Arapça ile ilgili ilimler, dini ilimler. Bugün biz aslında dünyevi bir ilim var mıdır? İslami açıdan bakılacak olursa dünyevi veya müsbet ilim denilen şey var mıdır? O da belki tartışılabilir. Çünkü güneşi, ayı, dünyayı, bunları da yaratan Cenab-ı Hak'tır. Bu açıdan bakılırsa ya bu ayrım da tartışılabilir. Yani dini, dünyevi ilim ayrımı yapılabilir mi, yapılmalı mı? Ama neyse, yani bugünkü anlamda bunları da bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bir insanın ben Kur'an-ı Kerim'i nihai olarak çözdüm, İşte söylediğim mana budur veya Kur'an-ı Kerim'in efendim şimdiye kadar kimse tefsirini bilememiş, ben bildim gibi böyle iddialı çıkmak en azından cehaletini bilmemektir. Cehli mürekkeptir. Yani Kur'an-ı Kerim karşısında bu kadar bir insanın cüretkar olması. Belki ideal manada bugün Kur'an-ı Kerim tefsir edilecekse, dediğim gibi birçok ilimden temsilcinin bulunduğu, her biri alanında uzmanlaşmış insan belki Kur'an-ı Kerim'i daha iyi bir yorum yapabilir ve bu yorum bugün için geçerlidir. Yarın ilerledikçe insanın ilmi, bilgisi
ilimleri de eskiyor.
Eskiyor. Tabii. Kur'an-ı Kerim ama eskimiyor. Evet. Cenab-ı Hak mucize bir kitap hakikaten. Yani tabii şöyle bir şey de söylemek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim mucize olan Allah'ın kelamıdır. Özellikle bizim beşeri gayretlerimizle yaptığımız, beşeri gayretlerle, beşeri ilimler dolayısıyla yaptığımız yorumlar eskiyebilir. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani bundan birkaç asır önce, 3-5 asır önce belki insanlar dünya düz diyorlardı. Gerçi şimdi bir takım Vehhabiler bugün de aynı iddiadalar ama şimdi astronomi ilerledi ama Kur'an ayetlere baktığımız zaman ayetlerin efendim bugünkü şeylerle çelişmediğini, hatta önden gittiğini, bugün yeni yeni keşfedilen birçok gerçeklerin Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu görüyoruz.
Şimdi
mesela
Ali'cim,
kainatın şimdi, genişlemesi.
Tabii şimdi siz ifade ettiniz bir sohbetin birinci bölümünde bu kıssalar niye var diye de. Şimdi Şakkul Kamer hadisesi. Bir hedef gösteriyor Şakkul Kamer. Evet. Bak bugün insanlık uzaya çıkıyor. Şakkul Kamer. Peygamber Efendimiz'in parmağıyla böyle ayı ikiye bölmesi meselesi var yani. Uzaya bile hükmedebilecek, evet, yetenek de insanın donatıldığını gösteren bir şey. Yani her kıssada böyle bir işin
şey var. İşte İsa Aleyhisselam'ın şeyleri.
İsa Aleyhisselam'ın mesela şeysinde tıbbın bir hedefi var.
Deri hastalığı işte
tabii yani,
kekemenin evet, tedavisi vesaire. Ya demek ki bunlar yapılabilir
Hazreti
gibi.
Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında mesela büyücülük ve sihrin ileri gitmesi. Yani dolayısıyla bunların hepsi bir böyle
hedef koyuyor insanlığın önüne bir bakıma.
Algılarsanız sadece kıssa diye, o zaman kaybeden siz olursunuz. Bir başka şey de gerek Tevrat'ta gerek İncil'de işin muharref tarafı var. Bazı peygamber kıssalarını da anlatırken Kur'an-ı Kerim o tahrif edilen peygamberlerin kıssalarını da düzeltmiş.
Tasih ediyor.
Tasih etmiş. Evet.
Ya, tabii Kur'an-ı Kerim sadece bir kıssa kitabı değil. Sadece bir edebiyat kitabı olmadığı gibi sadece hikayeler anlatma kitabı değil. Elbette Kur'an-ı Kerim bir hedefi var. O hedefe yönelik olarak kıssaları bir bölümüyle anlatıyor. Bütünüyle anlatmıyor. Cenab-ı Hak kıssaların bize ibret olacak, yol gösterecek kısmıyla anlatıyor. Dolayısıyla meseleye böyle bakmak lazım. İşte dolayısıyla özellikle işte dediğimiz gibi ya çok donanım gerektiriyor. En azından insan Kur'an-ı Kerim'i yorumlarken, tefsir ederken haddini bilmek lazım. Hani eski ulemada bu edep vardı. Bir yorum yapar, bir izah yapar. En sonunda Allahu alem.
Bir sevap.
Bir sevap. En iyisini Allah bilir. Bizim ilmimiz zelike meblehum minel ilim buraya kadar yetiyor. Ama işin hakikatini Allah bilir diye haddini bilmek gibi bir mesele vardı. Ama maalesef günümüzde insanlar haddini bilmez oldu. Özellikle hiç bu alanda konuşmaması gereken insanlar... Efendim Allame-i Dücihan kesildi.
Biraz mangalda kül bırakmıyorlar.
Biraz meal okuyor. Meal okuyarak bütün dini yeniden kendini de peygamber yerine koyuyor. Aslını bırak Arapça bilmeyi. Yani Kur'an-ı Kerim'in asıl harflerinden okumaktan bile aciz. Anlamak bir tarafa. O zaman bir sürü arıza çıkıyor. Sünneti de devre dışı bırakıyor. Şimdi sünneti devre dışı bırakırsak tefsiri bu 1400 yıllık efendim oluşmuş İslam kültürünü, medeniyetini, ilmini bir tarafa bırakırsak, o zaman sadece mealden okursak bir sürü mahsurlar ortaya çıkıyor. Adamın birisi bir hoca efendiye varmış. Bu meal okuyarak din öğrenen bir insan. De hocam demiş ben evlenmek istiyorum ama işte zina etmiş bir kadınla evlenmek istiyorum. Var mı falan tanıdığınız? Şaşırmış hoca demiş insanlar temiz insan arar. Yok demiş Allah affeylesin biz de bir hata işlemiştik zamanında. Ayette diyor ki اَزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكَ Ayeti okuyamaz bu kimse muhtemelen de. Mealden evet. Okumuş. İşte zina eden erkek ancak zina eden kadınla, efendim zina eden kadınla ancak zina eden bir erkekle veya bir müşrikeyle evlenebilir. Ben de onu arıyorum. Bir müşrike yoktur herhalde bu devirde. Dolayısıyla mealcilik insanı böyle bir maalesef çok tuhaf durumlara getirebiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hani muhkemi var, müteşabihi var, nasihi var, mensuhu var. Yani bazı ayetler bazı ayetlerin hükmünü kaldırıyor. Ama Kur'an bize yeter derseniz Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde, hiçbir suresinde, önünde veya sonunda şöyle bir liste yok. Şu ayetler nasihtir, şu ayetler mensuhtur. Yani şu ayetlerin hükmü kaldırılmıştır, bunlar geçerlidir diye bir ayet yok. Sünneti dışladığınız zaman bunu nereden bileceksiniz? Dolayısıyla böyle bazen, tuhaf böyle tuhaf
bazı,
durumlara...
Bazı nasih ve mensuhun olmadığını da kail olan alimler var, müfessirler var. Diyorlar ki onlar yeri ve zamanı geldi mi bu ayetler de belki kişiye özel uygulama
imkanı olur
duyulabilir diyerek.
Mesela şu noktadan haklı olabilir mesela hocam. Hani Amin Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son ayetlerinin hemen yukarısında bir ayet var. Kul in tubdu مَا فِي سُدُورِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ
Tabii. Bu kalbinizde, içinizde olanları ister açığa vurun, ister gizleyin. Allah onlardan sizi hesaba çekecek. Bu ayet nazil olunca ashab-ı kiram geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah canımızı feda edelim, şehit canımızı verelim, şehit olalım tamam. Malımızı verelim, zekat verelim, sadaka verelim, gerektiği zaman tamamını verelim hani Tebük'te olduğu gibi. Onları hepsine tamam ama bu ayetin altından biz kalkamayız diyorlar. Ya içimizden geçenlerden hesaba çekileceksek niyetlerimizden, aklımızdan, gönlümüzden, kalbimizden biz gönlümüze nasıl hüküm şey yapacağız? Canımızı verelim, malımızı verelim tamam ama biz bunu yapamayız diyorlar. Peygamberimiz Efendimiz'e buyuruyor ki siz Yahudilerin dediğini mi diyorsunuz Musa'ya? Efendim Rabbin ve sen gidin savaşın biz burada oturuyoruz. Allah'ın emrine karşı mı Semiyana ve Asayna mı diyorsunuz işittik? Bunun üzerine işte Amener Resulü Miraç gecesinde veya neyse.
Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih vaafu anna.
Vaafir lena. O ayet bu hükmü nesetti kaldırdı. Ama senin takvan fazlaysa yine o hedef duruyor. Yani hani o bakımdan belki nasih mensuk yok.
Tabii gönlünüze hükmetmeye çalışacaksınız.
Hükmetmeye gayret edeceksin.
Başı boş bırakmak yok.
Yani o ayet o zaman tamamen boşa çıktı evet, değil. Evet. Ya onu bir hedef olarak orada
güzel,
duruyor.
Çok güzel. Allah razı olsun.
Bu açıdan belki...
Bir de Ali'ciğim şimdi bak sohbetimize sonuna doğru geliyoruz. Bir de bu tevil meselesine gelelim. Evvele yüevvilü tevilen. Tefsir kapalıyı açmak. Ben bunu şeye benzetiyorum. Şimdi Lihye-i Saadet... ziyareti olur.
Evet.
Bu 40 kat bohçaya sarılır. Açılırken her bir köşesi açılırken bir salatü selam. 40 kat bohçaya 4 tane şeysi var. 4 kere 4 ne yapar?
16.
16.
40 olunca
demek ki 160 salatü selamdan sonra evet. lehye-i saadet gözüküyor. Kur'an-ı Kerim'de de işte esas böyle kapalıyı açmaya dönük yapılan her ilmi, tefekkürü yorumlara biz diyoruz ki bu tefsirdir.
Evet.
Ama bu kesinlikle böyle selleme hüsselam, benim canım böyle istiyor, böyle olmalı der gibi değil.
Ya bir iki meal okuyup da
kendini... Zahirinden bir defa böyle bir tefsire ayet müsait olmalı. Yaptığımız bu yorumu Efendimizin tefsiri, ilk müfessir Allah'ın Resulü. Onun yorumlarına uygun olmalı. Sonra işte ayetin ayette tefsiri. Sonra ashab kavliyle tefsiri.
Evet.
Ki bu icma dediğimiz şey bütün müfessirler aynı ayeti, aynı doğrultuda efendim yorumlamışlar. Şimdi gelmiş bir sivri akıllı bir tanesi hoca boş boğaz. O diyor ki yok diyor burada yanlış anlamışlar herkes diyor yani bak. 1500 senedir yanlış anlaşılmış da.
Ben diyor keşfettim bu, buldum.
Bu keşfetmiş doğrusunu açıklıyor. Ama bir de burada tevil var. Bugün en fazla belki de insanlarımızı sapıtan ve saptıran şey tevil. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
İşte teville ilgili tevilin bir menfi bir manası da var. Yani eğip bükmek. Mevlana'nın Mesnevisinde müsaade ederseniz çok güzel bir beyit var. Efendim Mevlana diyor ki gerde-i tevili harfi bikirra hişra tevilkön ni zikirra. Sen diyor bakir sözü Kur'an-ı Kerim bikirdir. Yani bir bakıma işte ne kadar tefsir edilse de zaman ilerledikçe Kur'an-ı Kerim eskimiyor. Kur'an-ı Kerim bikir. Yani teri taze kalıyor. Ama insanların yaptığı beşeri yorumlar eskiyebiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim böyle teri taze bikir bir kelam olduğu halde diyor sen onu tevil etmişsin. Eğmişsin, bükmüşsün. Sen kendini tevil et. Kur'an'ı değil. Yani şöyle bir yaklaşım var. Dediğiniz gibi yani zihninde bir düşünce var, bir kendi fikri var. Kur'an-ı Kerim'i ona kılıf olarak kullanmaya çalışıyor. Yani kendi Kur'an-ı Kerim'e uymak değil de Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi sen diyor kendini eğbük. Yani kendini zaten Kur'an'a
bunun,
uydur.
Bak bunun devamında diyor ki bak Kur'an-ı Kerim ve sünneti kendi heva ve hevesine göre eğip büküp lastik gibi sündürerek kendine uyduracağını sen heva ve hevesini evet. Kur'an-ı Kerim ve sünnete göre düzelt. Bak.
Berheva tevili Kur'an mikoni diyor. Yani evet. Kendi heva ve hevesine göre Kur'an-ı Kerim'i...
Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'in evet. Ve sünnetin yüce anlamı senin o aşağılık dilinde aşağılık.
Yani sen böyle yaparak Kur'an-ı Kerim'i yüceltmedin.
Evet.
Bilakis Kur'an-ı Kerim'i...
Haşa Kur'an-ı Kerim alçalmıyor
da. Küçülttün.
Evet.
Yoksa haşa küçülmez Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla günümüzdeki bu tür yorumlar da bir bakıma guya sorarsanız işte... Asrın geldiğimiz dünyanın şu bilmem kaçıncı asrın şartlarına Kur'an-ı Kerim'i uydurmak gibi şey ama bir bakıma işte Kur'an-ı Kerim'i geri kalmış bir kitap, eksik bir kitap gibi böyle bir netice itibariyle bir imaj ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla biz kendimizi Kur'an-ı Kerim'e uydurmak, ona göre Kur'an-ı Kerim'den istikamet almak durumundayız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i eğip bükmek efendim bu gibi bir manası da var tevilin ama bir manası da hani özellikle müteşabih ayetlerin muhkem ayetlere uygun olarak yorumlanması. Bu manada tevil müsbet bir manası da var. Yani tabi tevil yapılırken yine öncelikle dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in zahir, muhkem, müsellem hakikatleri, manaları bilinerek öbür ayetler.
Zahir özellikle, bu yoruma müsait olmalı.
Müsait olmalı.
Kur'an-ı Kerim'in zahiri manası ya da o kelimenin zahiri anlamı bu yoruma müsait olmalı ki tevil olsun.
Ve Kur'an-ı Kerim'i yüceltmeli diyelim. Tabii. Özellikle müteşabih ayetlerde evet. Diyelim. Özellikle selef uleması bu müteşabih ayetleri fazla yorumlamıyorlardı. Malumunuz işte yet gibi, vecih gibi. Ama daha sonraki ulema, müteahhirun ulema İslam'ın ruhuna uygun olarak, Kur'an-ı Kerim'in azametine, yüceliğine uygun olarak işte vecih nedir? İşte Allah'ın zatını temsil eder diye tevil etmişler. Aslında öyledir. Vecih diyelim ki hani bir vesikada fotoğraf vücudunuzun bütününün resmini çekseniz yüzünüz eksik olsa sizi temsil etmez. Yani insanı yüzü temsil eder. Yani burada tabii Kur'an-ı Kerim belagatın da zirvesindedir. Rabbinin veçi zatı demektir şeklinde böyle tevil etmişler. Yani manaya uygun olarak yedi kudreti demektir gibi. Dolayısıyla bu manada müsbet bir anlamı da var tevilin ama öbür mana hem Kur'an-ı Kerim'de de var tevilin eğip bükme manasına gelmesi. Dolayısıyla işin özeti Kur'an-ı Kerim'e işte daha önceki birinci kısımda da söylediğimiz gibi takva ile yaklaşmak, iyi niyetle yaklaşmak, kendini düzeltmek. Kur'an-ı Kerim sadece ilim de değil aslında. Hani müfessir hani şeyin tefsirin şartlarından bahsetmiştik diyor hocam. Tevil veya tefsirin Ulema diyorlar ki bir de vehbi tarafı var bu işin. Tamam okursun, alet ilmini okursun, tefsir, hadisi okursun, hepsinde allame olursun. Ama kalp gözün kördür. Allah'ın bir şey yoktur, lütfu, vehbi bir tarafı yoksa yine diyorlar Kur'an-ı Kerim sana açılmayabilir. Dolayısıyla bu işin vehbi bir tarafı var. O vehbi tarafın, vehbi kapının açılması da işte o Kur'an-ı Kerim'in önümüze çizdiği işte müttaki, salih, huşu ehli vesaire Kur'an-ı Kerim'in haliyle halleneceksiniz ki vettakullah ve yuallimukumullah o vehbi kapıda açılsın. Yani tefsirin o vehbi yönü de
hikmet yönü
açılsın. Hikmet yönü. Bursevi Hazretleri'nin şöyle bir sözü vardı kitabın neticede. Kur'an-ı Kerim'in diyor nüzulü tamamlanmıştır. Lafzen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 senede inmiştir, tamamlanmıştır. Ama diyor tenezzülatına nihayet yoktur.
Ya çok güzel bir şey.
Yani onun birçok derin manaları var. Yani siz şey yaptıkça, Kur'an-ı Kerim'in haliyle hallendikçe işte
o tenezzülat gönlünüzde amel dolmaya eledikçe, başlıyor işte.
Kur'an-ı Kerim açılmaya başlıyor. Kapılar açılıyor. Açıldıkça açılıyor. Hani yine bir meşhur söz, hadis diye de söyle. İnnel Kur'an'ı zahran ve batnen. Ya yani bir zahir tarafı var. Bir de manevi tarafı var.
Şimdi Ali Bey buradan bir de tasavvufi tefsir. Bak. Buna işari tefsir diyorlar. Bazıları batini tefsir diyerek bunu küçümsüyor. Halbuki tasavvufi tefsirler bazen çoğu yerde zahire en uygun yorumu yapıyor. Mesela orada fes'elû ehlez zikri in kuntum la ta'lemûn.
Şimdi meallerde ne diyor hocam? Nasıl meallerde diyorlar? Diyor ki,
bilmediğinizi bilene sorun.
Bilenlere sorun.
Halbuki ayet-i kerime öyle demiyor ya. Fes'elû ehlez zikri.
Zahiriyle anlasa.
Tabii zikir ehline sorun diyor Allah. İn kuntum la ta'lemûn. Bilmediğinizi zikir ehline sorun. Şimdi bunu bugün kendilerini zahiri müfessir diye iddia edenler aslında burada zahire yorum yapıyorlar mesela eğer bakarsanız. Pek çok yerde sufilerin işari tefsirlerinde, tasavvufi tefsirlerinde bu tip şeyler var ki Allah razı olsun sizin gayretinizi Rabbim ecrini artırsın. Ruhul Beyan'ı tefsir ettiniz.
Estağfurullah hocam biz benim ucundan tuttuk hepsi bize ait değil.
Yayınladınız. Evet. Bugün benim kanaatim Ruhul Beyan tefsiri. Evet içerisinde yani bu bazı bizim esatir dediğimiz Beni İsrail'den gelme bazı şeyler de var ama fakat aşılmamış bir tefsir olarak değerlendiriyorum ben Ruhul Beyan'ı. Dolayısıyla bu tasavvuf tefsirlerle ilgili de ya da işari tefsirlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Hocam Kur'an-ı Kerim işte dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den anlayarak anlamaya çalışmak lazım. Kur'an-ı Kerim'in kendisinin de bir ismi ezzikirdir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. 250 küsur yerde zikir geçiyor. Zikir önemli. Üzkürul Allah'ı zikredin. Vezkür ism Allah'ın ismini zikredin. Şey de yine Ali İmran suresinin sondan ikinci sayfasında yine ellezine yezkurun Allah'ı kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim ve yetefekkerun fi halqis semavati vel ardı.
Zikir.
Önce zikir sonra tefekkür geliyor. Günümüzdeki işte bu bir takım hani hastalıklı insanlar, Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlayanlar, keyiflerine göre eğip bükenlerin belki temel hastalıklarından, problemlerinden birisi de zikirsiz tefekkür. Yani ibadetsiz tefekkür, takvasız tefekkür. Ben alimim diyor, bilgim var, zikir yok, ibadet yok, takva yok. Zikirsiz tefekkür olunca işte verimsiz oluyor, bereketsiz oluyor.
Google Hoca Efendi bilmiyor mu Kur'an-ı Kerim'i? Google.
O da biliyor. Arıyorsunuz Google şu ayet mi? Nerede, şu nerede? Şeytan yani malumat bilmiyor. Dolu oldu.
Şeytan bilmiyor mu ya?
Dolayısıyla işte birçok problem buradan kaynaklanıyor. Zikirsiz tefekkür, takvasız ilim. Dolayısıyla bunlar beraber olduğu zaman Kur'an-ı Kerim açılıyor. Yoksa bir müsteşrik de birçok böyle bugün batıda araştırmalar yapan müsteşrikler var. Hatta bütün alanlarda tasavvufi tefsire varıncaya kadar bir sürü şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Yani dolayısıyla bunlar ideal midir? Şey bu mudur? Bu değil. Ya dolayısıyla Kur'an-ı Kerim özellikle tasavvufi tefsir için şu söylenebilir.
Yani Ruhul Beyan'da ne gördünüz bu konuyla ilgili?
Şimdi Ruhul Beyan'da yani Kur'an-ı Kerim sadece tabii mushaf elimizde peygamberimize 23 senede inip nazir olan ve kitaplarda yazılan ve muhatap olduğumuz bir kelam var. Aslında kelam sıfatı neticede Kur'an kelam sıfatının bir tecellisi. Allah Teala'nın sıfatları da mahluk değil diyoruz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mahluk değildir diye birçok alim zamanda Ahmet bin Hanbel de dahil olmak üzere bunu demedikleri için, Kur'an mahluktur demedikleri için cezalar çekmişler, sıkıntılar görmüşler, işkenceler görmüşler. Kur'an-ı Kerim kelam sıfatının bir neticesidir. Ama Kur'an-ı Kerim neticede zahiren baktığımız zaman İşte bir iki deffeteyn, iki kapak arasında bir kitap. Allah konuştu, bu kadar bitti. Aslında kelam sıfatı devamlı tecelli ediyor. Yeter ki biz onu anlayalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine baktığımız zaman Cenab-ı Hak arıyla konuşuyor. Ve evha rabbuke ilen nahli. Orada vahiy kelimesi kullanılıyor. Rabbin arıya vahyetti. Diyelim Hazreti İsa'nın annesi. Hazreti Musa'nın affedersiniz annesi peygamber değil. Ve evha rabbuke ve evhayna ila ummi Musa. Biz Musa'nın annesine vahyettik. Yani vahiy kelimesinin tabii ıstılah manasından farklı olarak daha geniş bir manası var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı sürekli tecelli halinde. Arıya vahyediyor. Yani ne yapacağını öğretiyor. Yeter ki kalp o kıvama gelsin. Elbette bu vahiy din esaslarını koymak manasında değil ama kelam sıfatının tecellisi devam ediyor. Tabi burada da hani Kur'an-ı Kerim'in tenezzülatı devam ediyor dedik. Yani Kur'an-ı Kerim'in manalarına nihayet yok. İşte Hazreti Ali'ye filan nispet edilen bazı sözler vardır. Fatiha suresi için isteseydim şu kadar deve yüzü yükü kitap yazardım vesaire gibi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tenezzülatına nihayet yok. Kelam sıfatı devam ediyor.
Ya Ali'ciğim şimdi şu
tecellisi devam ediyor.
Siz konuşurken içeriden söylemek istediğiniz duygu ve düşünce nereden geliyor?
Öyle.
Ya şunu söyleyeyim bu dinleyicilere diyorsunuz. Öyle değil mi? Ben Ali Bey'e konuşurken ya şu soruyu sorayım. Ya da ben bir şey anlatırken ya şunu anlatmakta fayda var. Bak dinleyicilerimiz daha çok etkiler. Nereden geliyor bunun kaynağı? Yani Cenab-ı Hak sadece Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmiyor.
Tabii bu dediğimiz gibi bu inceliğe de dikkat etmemiz lazım. Din vahiy manasına değil, şeriat bildirmek manasına
değil. O değil. Ama işte bunu ilham demişler mesela şeyde. Bestekarlar,
ayırmak için.
Bestekarlar. Beste yapıyorlar gece yarısı. Şairler şiir yazıyorlar. İlim adamı makale yazıyor. Adam bir konsantre oluyor. İşte orada da kelam tecellisinin aslında nasıl devam ettiğini görüyoruz.
Kalbi hocam hassas hale getirmek lazım.
Vahiden ayırmışlar ona ilham demişler. İlham geldi besteledim.
Çünkü kalp hani bir şey gibi hocam herhalde böyle bir havuz gibi. Bu havuza birçok kanaldan su geliyor. Ama bazı sular kirli. İşte nefisten bir fısıltı geliyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. O da bir vesvese diye ifade ediyor. Kuruntu diyoruz Türkçe'de. Şeytandan bir vesvese geliyor. Vesvas el-hannas. Melekten bir ne diyelim ilham geliyor. Ama bir de Cenab-ı Hak'tan. İmam Gazali bu acayibul kalp var malumunuz. İhya'da bir bölüm var. Orada bu şeyleri çok güzel ayırt etmiş. İşte kalp bir mesafe kat edecek. Yine orada zikir önemli. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Kalp hassas bir ayna haline gelecek. Veya Cenab-ı Hak kalbe nazar ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kelamı, tecellisini gösterecek berrak bir ayna haline geldiği zaman bu kelam sıfatının kulun nispetine göre, kulun karınca kararınca orada kelam sıfatı tecelli ediyor. Cenab-ı Hak'tan ilhamlar geliyor veya kul onun Allah'tan geldiğini eğer manevi bir dereceye ulaşırsa hissetmeye başlıyor. Aslında bir bakıma işte dediğimiz gibi vahyin de bir takım derecelerinden bahsettik. Mesela muhkem ayet belli. Bunu şöyle ben izah ediyorum zaman zaman öğrencilerle falan konuşurken de. Mesela bir cam var, şeffaf cam. Dışını gösteriyor. Yani düz cam. Olduğu gibi neredeyse bir kırılma vardır ama net gösteriyor. Ama bir buzlu cam olduğu zaman en azından dışarıyla ilgili bize bir fikir veriyor. Gece midir, gündüz müdür, aydınlık mı, karanlık mı? Ama duvar olduğu zaman dışarıdan bir şey göremiyoruz. İşte vahiy, muhkem ayet belki böyle şeffaf bir cam gibi. Diyelim ki müteşabih biraz daha buzlu cam gibi. İlham ona göre biraz daha görüntü azalıyor. Vesaire böyle.
Ya bazen de Ali'ciğim hiç buna gerek yok ya. Şimdi bunu Mevlana aynanın üstündeki buğuya benzetiyor.
O şekilde de belki. O da öyle bir temsille anlatıyor.
Çok buğulu bir ayna. Bakıyorsun hiç göstermiyor. Onu temizlemen lazım.
Onun jengarını, arkasını, şeyini, pasını.
Sür çıkar ayarı dilden. Ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur.
Olmadan.
Olmadan. Aynı bu. Biz günah günah. Peygamber Efendimiz diyor ki innen nazrata sihamun mesmumun min sihami iblis ten kötü ala kulubikum. Harama her bir bakış şeytanın zehir noktalarından bir oktur gelir. Kalbinizin etrafında bir nokta bırakır, leke bırakır. Günde yüzlerce, binlerce defa harama baktığımız zaman bizim lamba şişeler olur ya biz evet. Anadolu. Siz gördünüz mü? Biz gördük.
Biz birazcık yetiştik sonuna doğru
lamba,
hocam.
Lambanın içinde şey titrek alev yanar onunla aydınlanır odalar. Fakat bazen o böyle gaz fazla geldi mi is yapar. Bir de camın etrafı, fanusun etrafı iste kaplandı mı hiç de aydınlık vermez. Ne yapılması lazım onu?
Temizlenmesi lazım.
Temizlemeleri lazım.
İşte Kur'an-ı Kerim'in de gönül aynasında ya. Özellikle şey yapması için işte kalp, gönül, iç aleminin mamur olması önemli. Yani sadece zahiri, özellikle işari, tasavvufi tefsir için sadece zahiri ilimleriyle elbette onlar da lazım. Yani onları reddetmek o da doğru değil. O da biraz efendim zındıklığa götürür. Canım, zahiri ilimler manasını değil ama. O zaman
gider, batın ileye gider. Yok öyle değil canım. Bu söylemek
ama istedim. Gönül aynası berraklaştıkça işte Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an-ı Kerim'in manalarının orada tecelli etmesi daha imkan haline
mesela
geliyor.
Mesela şey var. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Burada Cenab-ı Hak bir Müslümanların kalifikasyonunu beyan buyuruyor. Evet. En kaliteli Müslüman bir muhacirin.
En büyük fedakarlığı onlar yaptı.
Peygamber Efendimiz'in emri doğrultusunda Allah emretti diye çoluğunu, çocuğunu, hatıralarını, tapularını, evini,
akrabalık hukuk şeyini vesaire.
Allah'ın Resulü'nün peşine takılıp giden Medine'ye muhacirler. İki, gelen muhacirlerle ekmeğini,
her şeyini, aşırı
her şeysini bölüşen Ensar. İkinci derece. Üçüncü derecede vellezine tebeuhum bi ihsan. Bak ihsan duygusu içerisinde bunlara tabi olanlar. Şimdi burada gene ihsan duygusunu şey derken Allah'ı görür gibi. Aynen ensar ve muhacir gibi yaşayanlar da üçüncü kategoriyi temsil eder diye tercüme ediyorlar. Bakarsanız bu ihsan aslında bu tür yorum tam zahiri bir yorum. Çünkü Peygamber Efendimiz ihsanı öyle tarif ediyor. İnnallâhe yuhibbul muhsinîn. Allah muhsinleri sever. Ne demek muhsin? Biz bunu
iyilik yapanları
sever diye tercüme ediyoruz. İyilik yapanları sever derseniz bu muhsin tam
zahiri mana olur, dış mana olur.
Halbuki Peygamber Efendimiz muhsini Allah'ı görür gibi yaşayan ihsan erbabını sever Allah. İşini, gücünü, hayatını Allah'ın gözü önünde yaşayan, bu şuurda hayatını düzenleyen adam manasına. Bu da üçüncü kategori. Evet. Devam ediyor. Radıyallahu anhum.
Ve radu'an.
Ve radu'an. Bak ne kadar böyle bir kalifikasyon.
Ve radu'anım tabi Allah'ın razı olması da en büyük şey. Ve radu'anım minallahi ekber.
Işte, o yüzden burada yani sufilerin bakış açısı bir defa kesinlikle zahirden kopuk değil. Zahirden hareketle bu yoruma gideceksiniz.
Zaten zahiri reddetmek o batını yorum. Tabii. Aslında batını yorumla tasavvufi yorum birbirine karıştırılıyoruz. Evet. Batını yorumda ne diyor? İşte Kur'an-ı Kerim'in zahirine gerek yok. Yani namaz, rükû, secde bunlar avam içindir diyor. Esasında ben diyor salatı daimedeyim. Yani Cenab-ı Hak'la sürekli irtibat halindeyim. Abdest, namaz bana lazım değil.
Seferiyim demiş ya. Biz dünyada seferiyiz. Nasıl olsa doğduğumuz andan itibaren ahirete doğru seferdeyiz.
Dolayısıyla bu yorumu sufiler en başta reddetmişler. Ama zahiri manayı namazı kabul ediyor. Yani hikemi ahkam içerisinde bulmak. Evet. Belki tasavvufi yorum, tasavvufi anlayış veya tefsir için de bu geçerli. Hikmetleri ahkam içerisinde aramak. Çok yani güzel. Bir taraftan namazı kılmak. Ama onun hak ile mülakat olduğunu, ihsan duygusu, Allah'ı görür gibi ibadeti namazın içinde bulmak. Namazı reddederek ben işte kalbim temiz, sürekli Allah'la beraberim. Veya işte İbrahim'in, İsmail'in yaptığı haşa taştan yaptığı binayı ben diyor tavaf etsem, batini yorum böyle. Tavaf etsem ne olacak? Ben diyor gönül Kâbesine tavaf ediyorum. Nazargah-ı ilahi ya. Ya bu batini yorumdur. Ya bu merduttur. Sufiler de bunu eleştiriyorlar.
Tabii ki. Ya eleştirme ama değil, kabul etmiyorlar.
Reddediyorlar. Ama diyor ki mesela Kabe'ye giderken turistik bir seyahat gibi gitme. Bir taşın binanın etrafında bunu yap. Elbette Kabe'nin bunun içindeki sırları, incelikleri, hakikatleri de bulmaya çalış. Ki kainatta bütün efendim aslında bir bakıma hepsi tavaf halinde. Bir atomun şeyi var, bir çekirdeği var. Etrafında elektron, nötron böyle adeta sonsuz bir süratle dönüyor. Aynen bizim Kabe'nin etrafında döndüğümüz gibi. Ya işte bütün gezegenler, işte ortada güneş, bütün gezegenler onun etrafında. Ya bütün kainatta böyle bir şey var. Ve bir bakıma işte bunun sembolik manaları var. Yani Kabe'ye de git, hacca da git. Merhum Sami Efendi Hazretleri için şöyle bir şey naklederler hocam. Bir zata haber gönderiyor. Bu tayyi mekan olan, ehli olan bir zata. Diyor ki hacca gitsin. O zat da haber gönderiyor. Diyor ki benim diyor her sene hacca gittiğimi Sami Efendi bilmiyor mu? Sami Efendi de biliyoruz diyor. Sen tayyi mekan olarak kerameten gidiyorsun ama bu senden diyor farz olan haccı düşürmez. Yani sen de herkes gibi o günün şartlarında uçakla, otobüste neyse gemiyle bineceksin, yapacaksın. İsterse her gün gözünü yum aç Kabe'ye git gel. Bu senden farz olan haccı düşürmez. Sen farz eğer düşüyorsa haccı da yapacaksın. Kabe'nin etrafında fiilen, fiziken tavafında yapacaksın. Ama oradaki bir takım sırları,
gönül hikmetleri, yakalayacaksın.
Sembolik hakikatleri de yakalayacaksın. Aynı şey şeyde de var. Yani tasavvufi, tasavvufi tefsirde de var.
قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huzur ve huşu duygusunu yakalayanlar korktuklarından emin oldu, umduklarına nail oldu, öyle mi? فَوَلِّلِّ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Öyle namaz kılanların da vay haline ki onlar kıldıkları namazlardan gafildirler. İki namaz kılan var.
Onun için tasavvufi tefsirde sufiler...
Biz burada ne tadili erkanı...
Evet.
Ne namazın dış ve içindeki farzlar, vacipler, onlara riayet etmeyi şart koşmakla birlikte. Esas bunların arkasındaki saklı manayı yakalamaya çalışmak. O derinliği yakalamak.
İşte bir bakıma işari tefsir de bu, evet, hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'in hem edebi bakımından, belagat bakımından, ahkam bakımından, efendim fıkıh vesaire, onları kabul ediyor. Onun için işaret demişler. Bir bakıma da tevazu göstermişler. Yani tefsir bile dememişler. Biz bütün Kur'an-ı Kerim'in zahiri birçok... Kur'an-ı Kerim mucize bir kitaptır aslında. Yani bir tek manası yok. Aynı kelamla avama da hitap ediyor. Havassa da, havasul havasa da o bir şey anlıyor. O ona ilaveten öbürü başka şeyler anlıyor vesaire. Dolayısıyla biz zahiri manaları, manayı değil manaları kabul ediyoruz. Ama bu ayet buna da işaret ediyor. Bunu söylemek, yani işaret ediyor, buna da işaret ediyor. Bu demektir ki biz zahir manaları reddetmiyoruz. Hani Somuncu Baba ile ilgili meşhur bir hikayedir. O hani şeyin Ulu Cami'nin, Bursa Ulu Cami'nin ilk açılışında Fatiha suresini 7 farklı şekilde tefsir ediyor. Tevil ediyor. Birinciyi herkes anlıyor. İkinciyi biraz alim olanlar. Üçüncüyü çok ileri derecedeki. Ondan sonrakileri anlamıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in icazının, mucize olmasının bir şeyi de budur yani. Kur'an-ı Kerim hani bir tek mana.
Ama burada bir şey
düz Aristo mantığıyla şimdi, tek manalı bir kitap değil.
Şimdi Ali'cim zaten üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti. Bak. Hikmetten anlayan adama çok konuşursanız adamı usandırırsınız. Evet. Lüzum yok. Lafın tamamı aptala söylenir. Ha, bazıları hikmetten anlamaz. Bil mev'izatil hasene. Tatlı tatlı nasihat edersiniz. Bazıları bundan da anlamaz.
O zaman...
Vecadilhum billeti hiye ahsen. Öyle mi? Yani bu da, evet, bir şey. Yani tefsirde de bu metot var. İrşatta da bu metot var. Değerli dinleyicilerimiz, Ali Namlı hocamızla gerçekten güzel bir tadı damağında sohbet yaptık. Tefsir, evet, teville ilgili. Onu istemesek de burada sözünü balla keserek noktalıyoruz. Sizlere hayırlı iftarlar dileğiyle hayırların feth olmasını, şerlerin def olmasını, gönül muratlarınızın hasıl olmasını, geçmişlerinize rahmet olmasını diliyor. Hepinize hayırlı iftarlar temenni ediyoruz. Kalın sağlıcakla.